Mutlu günler, iyi haftalar. Tenis Raporu'na hoş geldiniz. Onur Akmeriç'le birlikteyiz. Onur, hoş geldin.
Hoş bulduk.
İyi haftalar diliyorum.
Sana da iyi haftalar. Gündem yoğun. Tenis dışı gündem de yoğun Türkiye'de özellikle ama biz biraz nefes alalım dedik.
Dışı gündem bir hali yoğun ama istemediğimiz olaylarla maalesef gündem yoğun. Ama Tenis Raporu programında en azından bir saatlik dilimde bir parça nefes alma şansımız olacak. Indy Wells geride kaldı. Sezonun ilk Masters turnuvasında şampiyonlar da belli oldu. Erkeklerde Carlos Alcaraz Medvedev'i mağlup etmeyi başardı. Ünvanını korudu. Kadınlarda ise Świątek Sakkari'yi mağlup etti ve Indy Wells'te şampiyonluğu kazandı. Haberimizi izleyelim istersen. Tabii. Sonrasında Indy Wells'te programımıza başlayacağız.
Teniste Grand Slam'lerden sonra en prestijli turnuvalardan biri olan Indian Wells'te şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde Carlos Alcaraz, kadınlarda ise Iga Świątek mutlu sona ulaştı. Erkeklerde sezonun ilk Masters turnuvası olma özelliğini taşıyan Indian Wells'te finali Carlos Alcaraz'la Daniil Medvedev oynadı. Oldukça çekişmeli geçen ve 1 saat 10 dakika süren ilk seti Carlos Alcaraz tiebreak'le kazandı. İkinci sette direksiyona geçen İspanyol raket 6-1 ile kupanın sahibi oldu. Alcaraz son şampiyon olarak katıldığı Indian Wells'te geçen yılda finalde Medvedev'i mağlup etmişti. Bu yıla istediği gibi başlayamayan ve son olarak geçen ay Rio'da düzenlenen turnuvada ayak bileğinden sakatlanan Alcaraz bu yılki ilk şampiyonunu elde etmiş oldu. 2003 doğumlu tenisçi kariyerinin 6. Masters kupasını kazandı. Kadınlarda ise dünya bir numarası Iga Świątek finalde Maria Sakkari ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Polonyalı raket 4-4'ten sonra arkasına bakmadı ve son 8 oyunu kazanarak bir başka dominant final performansıyla şampiyonluğa uzandı. Sadece 68 dakikada zafere ulaşan Świątek, kariyerinin 8. 1000 puanlık turnuvasını kazandı. Polonyalı raket geçen ay Doha'da Elena Rybakina'yı yenerek bu yılki ilk turnuva şampiyonunu elde etmişti. Kariyerinde 4. kez 1000 puanlık turnuvada final oynayan Yunan raket Sakkari ise 2022'den sonra bu yılda Indian Wells finalinde Świątek'ten set alamamış oldu.
Evet, güzel renkli bir turnuva geride kaldı sevgili Onur. Indian Wells'te ilk şampiyonlar belli oldu. Sezonun ilk Masters turnuvasında. Hı hı. Aslında geçen yılın finalde oynayan iki ismi yine finaldeydi. Alcaraz ve Medvedev ve yine değişmedi. Alcaraz geçmeyi başardı ki ilk sette bir parça zorlansa da ikinci set çok daha rahat bir oyun sonrasında kazanmayı başardı. Kadınlara biraz sonra geçeceğiz ama dilersen finalle başlayalım.
Tabii yani erkeklerde de geçen senenin finali, kadınlarda iki sene öncesinin finali oynandı turnuvada. Zaten bazı tenisçilerin bazı turnuvaların daha iyi oynadığını biliyoruz. Bazı çiçeklerin bazı topraklarda daha iyi yetiştiğini veya olmadığını bildiğimiz gibi.
Hocaya selam olsun.
Aykut Hoca'ya selamlar olsun buradan. Evet. Onunla da Konya Spor muhabiriyken çok muhabbetimiz vardı. TV'ye de gelmişti konuk olarak. Evet. Şimdi bu sene tabii Alcaraz, Medvedev turnuva öncesinde konuşuyorduk. Sinner çok formdaydı.
Doğru.
Djokovic ve Alcaraz'ın ve Nadal'ın durumunu bilmiyorduk. Yani Nadal'da Alcaraz bir Netflix Slam oynamıştı belki ama çok da zorlayıcı bir maç olmadığı için ikisinin de durumunu bilmiyorduk. Djokovic'in de Avustralya açıktan bu yana maç oynamaması
zaten Netflix turnuvası bir özel bir maçtı, bir gösteriydi. Aynen, biraz öyle. Şovdu. Çok da zorlanmamıştı Nadal.
Aynen öyle ki Nadal sonrasında turnuvadan çekildiğini açıkladı.
Birkaç gün sonra
için. Aynen öyle. Alcaraz soru işaretiydi ama turnuva boyunca her maç, her gün daha da iyiye giderek finalde de ilk set dışında çok tek taraflı bir mücadeleyle, ikinci set oldukça tek taraflıydı. 7-6-6-1 ile şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinin 5. 1000 puanlık turnuvası ki 21 yaş altında bunu başaran bir tek Nadal var. 5 veya daha fazla Masters turnuvası kazanan.
Doğru.
Alcaraz açısından da yani şu açıdan önemliydi Alcaraz için bu turnuvayı kazanmak ve yarı finalde Sinner'i yenmek. Şimdi Alcaraz Sinner'den önce patlama yaptı. Bir numaraya yükseldi, Grand Slam kazandı ve bir anda bütün o medyanın ilgisini, tenislerin ilgisini üstüne çekmişti. Ama sonrasında geçen sene itibariyle bir duraklama dönemine girmiştik. Normal. Yani yaşı itibariyle de normal.
Hatta bazı turnuvalarda yer almamıştı
Sakatlık sebebiyle yer almamıştı. Normal tabii yaşı itibariyle çünkü sürekli o düzeyde oynayamazsınız. Belli bir eşiği de geçmeniz gerekiyor bunun için. Daha o seviyeyi geçmedi Alcaraz ve Sinner biraz onun yerine filizlenmişti. Çok da iyi bir performans geçen senenin sonundan bu senenin başıyla beraber. Çok iyi bir performans vardı Sinner'in. O spot ışığını Sinner'in üstünden alıp kendi üstüne çekmesi açısından önemli bir turnuvaydı Alcaraz için bu. Yarı finaldeki galibiyet aslında bir finale yükselme maçından çok daha fazlasıydı onun için. Orada başarılı oldu. Sonrasında finali de kazanarak aslında ben hala buradayım, herkes sakin olsun. Biz o Alcaraz-Sinner eşleşmesini size daha çok izleteceğiz mesajını vermiş oldu böylece.
Tabii Wimbledon'dan sonra ilk kez bir turnuva kazandı. Önemliydi. Çünkü 2022'de o muhteşem maçta Djokovic'i mağlup ettikten sonra yaşamış olduğu bazı talihsiz süreçler de vardı Alcaraz'ın ama tabii 2024'ün hemen başında Avustralya Açık'ta final oynayan iki ismi de geçmeyi başardı aynı turnuvada. Önce Sinner'i mağlup etti, ardından Medvedev'i, dediğin gibi daha farklı bir güç gösterisi ortaya sundu ve aslında ayak bileğinde problem de vardı. Yani bu kadar kısa süre içerisinde hem sakatlığını atlatıp böyle yüksek seviyeli maçlarda kendisini göstermesi ve iyi bir performans ortaya koyması farklı bir momentum da sağlıyor sanki kendi adına.
Kesinlikle. Şimdi Miami sonrasında toprak zaten sevdiği bir zemin olacak. Zaten kendi yaptığı açıklamada, maç sonu açıklamasında da buraya ilk gelme diyor. Indian Wells'e ilk geldiğinde diyor. 30 dakikalık bir antrenman yapabilmiştim en başta diyor. Ayağının durumu nedeniyle. Çünkü Rio'da yani geçen ay 3 hafta önce ilk maçında sakatlanmıştı, ayak bileğini burkarak. Maça devam edememişti. Bu onun dönüş turnuvası oldu. 30 dakikalık bir antrenmanla başlayıp sonra her geçen gün biraz daha bunu kuvvetlendirip, çünkü antrenman dediğimiz şey hani çıkıp kendi antrenman partneriyle vurmuyor. Burada tenisçiler birbirleriyle antrenman yapıyorlar genelde. Onları görüp, o seviyeyi görüp kendini denemesi, sonrasında gün be gün o performansını yükseltmesi önemliydi onun için. Çünkü şüphe duyuyordu kendinden neticede. 30 dakika anca antrenman yapabilmişti. Bu şüpheleri gidermesi açısından da bu üst üste gelen iki galibiyet senin de dediğin onun için önemli bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz.
Medvedev'i nasıl okumak gerekiyor? O da aslında önemli isimleri geçerek buraya geldi. Rune'yi geçmeyi başardı. Yarı finalde Paul'u eledi. Aslında bir rövanş şansı doğdu kendisine ama yine kaybetti Alcaraz'a. Medvedev açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi geçen seneki finalde Alcaraz Medvedev'i bayağı bir kitlemişti tabiri caizse. Çünkü Medvedev'in o uzak baseline'in gerisinde durduğu return pozisyonunda Alcaraz kısa toplarla sürekli gelip Medvedev'in dengesini bozup bir galibiyet almıştı iki sette. Yani belli çözülmeleri var Medvedev'in. Yani bir problem size veriyor ama o problemi çözebiliyorsanız başka problem veriyor. Dün onu yapamadı mesela. Medvedev açısından da yani sezonun başından bu yana inişe çıkışlı bir performans. Buradaki final önemli. Yani finale gelene kadar hani yarı finaldeki Rune galibiyeti, sonra turnuvanın eski şampiyonlarından Fritz'i mağlup etmesi.
Doğru.
Bunlar düzeltiyorum. Dimitrov'u mağlup ederek gelmişti oraya. Dimitrov da bu sene çok önemli. Geçen senenin bu sonundan itibaren çok önemli bir performans gösteriyor Dimitrov. Yani baktığınızda önemli galibiyetler alarak o da ilerledi. Onun da kendine güveninin artması, Alcaraz Sinner'in yanında onun da kendine güveninin artması tabii ki bizim için daha iyi. Yani izleyeceğimiz sonuçta ürün daha kaliteli hale gelecek. Djokovic toparlanacak mı? Nadal artık ondan ümidi biraz kesiyoruz. Ya ben kendi adıma kesiyorum. Her şeyi gördük tabii. Nadal bize her şeyi yaşattı.
Kendisini burada hiç denemedi. Bence asıl problem bu.
Evet. Ama bir gün öncesinden, 3 gün öncesinden işte o özel turnuvada, özel maçta denedi. Belli ki işler yolunda gitmiyor. Ya da belli ki burada onu o sakatlığı biraz daha kötü hale getirmektense kendi daha iyi bildiği ve kazanma şansı daha yüksek olduğu turnuvalarla toprak zeminine dönmek için kendini %100 saklamak istediği için belki de bunu yaptı. Hani benim kendi kişisel fikrim gerçekten artık bu Fransa Açık son turnuvası olacakmış gibi hazırlanalım derim. Ama Nadal bize dediğim gibi çok şey yaşattı. Yani bitti denilen yerden dönüp daha da kuvvetli döndü. Ama artık gerek yaşı itibariyle gerekse kendi artık sürekli açıklamaları itibariyle diyeyim ve görüntü itibariyle de yani Fransa Açık bir veda turnuvası
özel
olabilir.
Özel turnuva olmamış olsa, Netflix turnuvasında yer almamış olsa belki de gelmeyecekti Amerika'ya. Çünkü hiç denemedi kendisini Indian Wells'te, hiç korta çıkmadı. Devamında Miami'de de olmayacak. Toprakta göreceğiz Rafael Nadal'ı, o da görebilirsek. Yani dediğin gibi kolay bir süreçten geçmiyor o da.
Yani 11 kere kazandığı Barcelona var. Yine 13-14 kere kazandığı Monte Carlo var. Yani buralarda kesin şansını deneyecek diye düşünüyorum eğer çok kötü değilse. Belki Barcelona bir basamak, hani Monte Carlo diğer basamak, sonrasında Fransa Açık olur ama Roma veya Madrid'de oynayacağını düşünmüyorum. O planlamayı tabii ki kendisi kafasında şu an daha iyi yapıyor. Bütün ekibiyle beraber oturup Ama yani en azından bir mevsim daha, yani bir turnuva değil de bir mevsim daha, evet, ilkbaharda onu izlesek daha iyi olabilir.
Peki Indian Wells'i nasıl buldun? Biraz daha genel soru sorsam sana. Tabii finalden biz yola çıktık ama Indian Wells'te sezonun ilk Masters turnuvası, farklı bir hikayeye sahip olan bir turnuva. Hatta dediğin gibi geçtiğimiz haftalarda kimilerine göre 4 Slam'dan sonraki en büyük turnuva olarak da zaman zaman adlandırılıyor. Sen nasıl buldun genel itibarıyla?
Hatta Fransa açığının önüne koyanlar
zaman
var.
Zaman zaman evet.
Yani Indian Wells o 30 yıldır, son 30 yıldır o yeni yerine geçtikten sonra özellikle o kapasiteyi arttırdıktan sonra orada bir çölün ortasında bir tesis oluşturdu. Bir spor merkezi oluşturdu.
Kaliforniya'da.
Kaliforniya'da ve gerçekten gidenlerin çok keyif aldığı, ben gitmedim, gidenlerin inşallah bir gün gideriz. Çok keyif aldığı bir konsept, çok keyif aldığı bir kampüs. Maçlar yeri geliyor keyifli geçiyor. Yeri geliyor yağmur yağıyor bekliyorsunuz. Yeri geliyor rüzgar esiyor, maçlar keyifsiz oluyor.
Zaman zaman arı istilası olabiliyor. Biraz sonra geçeceğiz.
Geçeceğiz, o konuyu da konuşacağız.
Zverev-Alcaraz mücadelesi çeyrek finalde daha farklı hatırlanacak.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok şey gördük, arı istilasını görmüş olduk böylece. Onu da konuşuruz. Yani o açıdan zaten bir tenis cenneti ibaresi var. Tagline'ı var öyle burası, tenis cenneti diye. Tenisçiler seviyor. Sevmeseler o kadar yolu gelip gelmezler. Arkasından Miami geliyor zaten. O iki turnuva Sunshine Double diye geçer. Evet. Güneş ışığı çifti diyelim.
İki paket turnuva.
Paket turnuva gibi. Bir ayı kapatıyorlar Mart ayında. Yani zaten takvimdeki yeri de o bir ayı kapatmasıyla iki turnuvanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Ve iki sakatlıkları yoksa da üst düzey tenisçiler her zaman bu turnuvaları oynarlar. Bandımızda dediğimiz gibi zaten 4 Grand Slam'dan sonraki en prestijli turnuvalardan biri Indian Wells. Sonrasında Miami. Sonrasında hangisi geliyor olabilir? Belki hani Monte Carlo, ama o da yani Monte Carlo'nun kampüsünü hayal et. Deniz kenarı,
çok güzel bir yamacı.
Görüntü çok güzel ama kampüs o kadar küçük ki yani size çok bir şey sunamıyor. Ama Indian Wells öyle değil. Amerikan bir Amerikan şovu yani Indian Wells.
Ya Amerika'da şöyle genelde her şey çok büyük olduğu için yani yemek servisleri de böyledir genelde. Evet. Arabaları da böyledir. Amerikalılar çok dar alanı sevmezler. Hı hı. Ama Avrupalılar biraz daha kompakt yapıyı severler ve uygularlar. Tabii burada yerle de alakalı. Amerika çok geniş ve büyük bir araziye sahip. Avrupa öyle değil. Ama Monte Carlo'nun yani bir metrekaresindeki değer bile çok pahalı. Kesinlikle. Ve çok ciddi bir miktar olduğu için oradaki değer içerisindeki tesis yapılanması biraz daha farklı. Tabii. Ama görüntü itibarıyla Monte Carlo'nun yaratmış olduğu hava ambiyans bambaşka.
Yani hangisinde oturup bir tenis maçı izlemek istersin dersler? Benim tercihim Monte Carlo olur zaten. Ama işte bu gidenlerin Indian Wells'de söylediği şey, çok fazla imkan var, çok fazla eğlence unsuru var, ulaşımı rahat. Yani böyle olunca da orasının da aslında kendilerine göre güzel bir kampüs olduğunu, iyi bir tenis kampüsü olduğunu, hatta tenis cenneti olduğunu söyleyebiliriz. En azından gidenlerin ağzından bunu söyleyebiliyoruz.
Bir bakalım aktif Masters şampiyonlarına, dördüncü maddemize bakalım. Grafik olarak da karşımızda olacak. Şu anda Novak Djokovic 40 kez Masters şampiyonluğu yaşadı ki biraz sonra konuşacağız. Erken bir veda etti Indian Wells'e. 36 ile Rafael Nadal geliyor. Andy Murray 14. Medvedev 6, Zverev 5, Alcaraz 5 oldu, Tsitsipas 2, Hurkaç 2.
Tabii birer olanlar da var, aktif oynayanlar. Evet. Birçok artık son yıllarda 2-3 senede birçok tenisçi bu ünvana sahip oldu. Masters şampiyonu ünvanına sahip oldu.
40-36 yavaş yavaş erime, Murray 14, ondan sonra zaten çift tane yok.
Yani Alcaraz 2 sene içinde onu bulur. Onu bulur 2 sene
çift
içinde.
Çift taneye çıkar diyorsun.
Yani hem çünkü hem sert zeminde hem toprak zeminde iyi tenisçi. Zaten çim zeminde Masters yok. 9 Masters'ın 9'u da ya sert ya çim. Hadi kapalı kortları atalım Paris'i. Paris Masters kapalı. Madrid kapanabiliyor ama açıkta oynanıyor. Yani baktığınızda Indian Wells, Miami, toprakta Monte Carlo'da iyi performansı var. Roma'da iyi performansı var. Paris, Şangay, Cincinnati, geriye bir de Kanada kalıyor. Yani bunların hepsini kazanmışlığı veya kazanma ihtimali var Alcaraz'ın. Bir senede 9, 2 senede 18 tane olduğunu düşünürsek, bu seneye de bununla başladığını düşünürsek, yani 17'nin içinden 5'i çok rahat çıkartabilecektir 2 sene içinde Alcaraz diye düşünüyorum. Keza Sinner, henüz bir tane var ama o da bu sene bunlara aday. Zaten bu turnuvanın başında da en büyük adayın olduğunu konuşuyorduk.
Doğru.
Yarı finalde Alcaraz'ı elenene kadar ki 16 maçlık bir galibiyet serisiyle girdi Sinner. Bunu da
Alcaraz bu seriye de son verdi.
O önemliydi Alcaraz için. 16 maçlık bir seri, tarihteki en iyi serilerden, en iyi sezon başlangıçlarından biri. Bu arada 3 tane de geçen senenin sonundan gelen bir serisi. 19 maçlık bir serisi aslında Sinner'in.
Arada bir de Avustralya açık sıkıştırdı.
Tabii sıkıştırdı. Sonrasında bir de kapalı kort Avrupa'da sıkıştırdı Rotterdam'da. Şimdi bakıyorum, genelde 90'dan bu yana sıralamış siteler veya işte bu bilgiyi verenler Djokovic'in 2011'deki 41 maçlık serisini en yüksek olarak gösteriyorlar ama 1982'de McEnroe'nun 42 maçlık bir sezona başlama serisi var. Rekor onda. Sonrasında Djokovic onu takip ediyor. Djokovic'in bir de 26 maçlık serisi var 2010'da. Sonra Nadal 20 maç, Sampras 17 maç, yine Djokovic, Federer 17'şer maç diye gidiyor. Sinner'in 16 maçlık galibiyet serisi de, sezona başlama galibiyet serisi de bunların arasında, bu devlerin arasında yerini aldı. Sinner'in bize tavanını da yani gösteriyor. Belki de sınırının olmadığını gösteriyor.
Gösteriyor.
O yüzden hani Sinner artık hani bir yerde zaten yenilecekti. Komple bütün sezonu kazanacağını düşünmüyorduk.
Kazandığınız her maç, kaybedeceğiniz bir maça daha da yakınlaştırıyor sizi.
Kesinlikle öyle.
Diğer taraftan da.
Bir açıdan öyle. Bir açıdan hani bazen şey derler ya, yazı tura atarsınız, sürekli yazı gelirse bir sonraki yine tura gelmez. Öyle bir şey yok tabii yazı tura da ama tabii. Burada dediğin şey doğru. Çünkü bir yanda yorgunluk, bir yanda onun baskısı.
Buna sanırım St. Petersburg paradoksu deniyor. Yazı tura konusunda.
Olabilir çünkü.
Her zaman %50'dir. Yani.
Her zaman %50'dir. Çünkü atıyorum arka arkaya 10 kere 1/2 yani yazı gelmesinin olasılığı 1/200/10'dur ya. Zaten 9 kere geldiyse 1/209'u gerçekleşmiştir.
Tabii.
O yüzden yine 1/2 de bir sonrakinde. Bu güzel bir paradoks ama çözülebilen bir paradoks olduğu için de.
ama teniste dediğin şey doğru. Serileri seviyorum mesela, işte takımların da kazandığı maçlar var, işte evinde, deplasmanda veya teniste veya basketbolda, farklı branşta. Hı. Benim bakış açım biraz daha farklı oluyor. Kazandığınız her maç, kaybedeceğiniz bir maça siz daha da fazla yakınlaştırıyor.
O doğru. Yani ben ona orada haklısın diyorum zaten. Çünkü dediğim gibi onun psikolojik baskısı bazen tercihlerinizi bile etkileyebiliyor. Bazen evet. O maça çıkarken daha stresli çıkıyorsunuz bir rekora koşuyorsanız ki. Yani bu 1/2 bir ihtimal değil zaten. Maçı kazanmak veya kaybetmek %50 değil şu zaman. O yüzden yani
bu
evet,
benim
artıyor.
Biraz daha bakış açım da doğru söylüyor Onur. Ama ben tabii biraz öyle bakıyorum olaya. Yani %50 olur veya olmaz, daha net veya daha genel diyelim. Novak Djokovic aslında uzun zaman sonra Indian Wells'e katıldı. Bir süredir katılamıyordu, yer alamıyordu farklı sebeplerden kaynaklı ama çok da uzun kalamadı. Luca Nardi'ye elendi ki çok genç bir raket, 20 yaşında İtalyan. Şansı kaybeden olarak geldi. Evet. Bir anda bu maçı şanslı kazananı oldu. Röportajını dinledim. Bir gece önce hayal kurmuştum. Hayalimi yaşıyorum şu anda. Çok sevinçliyim dedi ama tabii Djokovic eledikten sonra ömrü çok uzun olmadı. Yetmedi nefesi gücü ama Djokovic elemesi zaten başlı başına önemli bir gelişme.
Bir tur önceden Zhang'ı yeniyor zaten. Zhang'ı. O da çok formda ve yükselen Çin tenisinin yüksek isimlerinden biri. İlk turu bay geçmişti Nardi. Yani iyi iki tane galibiyetin ardından Tommy Paul'e yenildi. Evet. Yani beklemezsiniz ama Tommy Paul de kendi evinde oynuyor.
O da yarı final gördü.
Evet, yani Avustralya açık yarı finali de var kariyerinde. Yani bazı turnuvalarda bir patlaması var. Orada da bu fırsatı aslında Nardi gibi deneyimsiz bir tenisçiyle oynamanın fırsatını iyi buldu. Ama Tommy Paul bence iyi bir eşleşmeydi Nardi için. Ama Djokovic galibiyetinin ardından tabii onun mutluluğu belki bir konsantrasyon bozukluğuna neden olmuştur Nardi için. Djokovic'te bir sıkıntı var. Yani Avustralya açıktaki mağlubiyetten sonra zaten hiç korta çıkmaması, burada çok da iyi bir görüntü vermemesi Vukic maçında, işte set kaybetmesi vesaire bir sıkıntı olduğu kesin. Zaten Miami'den de çekildi. O Miami'den çekildiği açıklamasında da
Nadal gibi kendisini toprakta göreceğiz.
Öyle. Şunu söylüyor. Ailevi takvimimi de, yani ailesel bir planlamasını da yapmıştım. Evet. Bu ailesinde bir sıkıntısı olabilir. Bir sağlık sorunu veya başka bir şey. Belki de kafası o yüzden başka yerde olabilir. Ya da kendi sakatlığı olabilir. O yüzden bilemiyoruz. Ama yani Djokovic için bu sene pek iyi başlamadı. Onu söyleyebiliriz. Miami'de de göremeyeceğiz. Dediğim gibi artık Monte Carlo, Madrid, Roma o üçgende.
Ama Djokovic ile Nadal'ı biraz ayırmak gerekiyor. Nadal'ın tamamen fiziksel bir sebepten kaynaklı. Djokovic'in biraz daha rahatlamaya, biraz daha mental sürecini geliştirmeye belki de ihtiyacı var. Çünkü kolay değil yani üst seviyede bu kadar maç kazanmak, turnuva kazanmak, şampiyonluklar kazanmak, yaş bir tarafta ilerliyor. Biraz dinlenmeye, biraz mental olarak gelişmeye de ihtiyaç var. Tabii ki aile faktörü burada oldukça önemli. Biraz sanki Djokovic'in bataryasını doldurması gerekiyor.
Bana biraz şöyle geliyor aslında, biraz da Nadal'ı gözlemliyormuş gibi geliyor. Yani Nadal'ın durumu onun için bir karar olabilir. Yani Nadal Miami'ye katılsaydı belki katılırdı veya...
Bir rekabet mi şöyle, istedi?
Sonuçta şu an bıraksa bırakır Djokovic. Ama rekorunu biraz daha yukarı taşımak istiyor. Çünkü Nadal'ın ne yapacağı belli değil. Nadal gerçekten toprak, iyi bir toprak sezonu geçirirse, biz diyoruz ya Fransa Açık son turnuvası diye büyük ihtimalle. İyi bir toprak turnuvası geçirdi, gitti Fransa Açık'ta final oynadı. Ya da kazandı. Niye bıraksın ki Nadal? Devam edecektir. Kendini iyi hissettiği sürece. O da biraz onu gözlemliyor. Eğer Fransa Açık'tan sonra Nadal tenisi bıraktığını söylerse, ben gelecek sene, en geç gelecek sene Djokovic'in de tenisi bırakacağını düşünüyorum. Yani kendi rekorunu, Grand Slam rekorunu güvence almak istiyor bir anlamda.
Yani isimlerin vedasına hazırlıklı olmalıyız. Aynen öyle. Öyle görünüyor ki Federer'i biraz sonra konuşacağız. 2022 yılında bırakmıştı tenisi. Tabii Nadal, Djokovic önemli isimler. Diyelim tabii çeyrek finalde Zverev ve Alcaraz mücadelesinde bir tenis maçı konuşulmadı. Bir arı istilası konuşuldu. Ekrana taşıyabilirsek eğer. Maçta arı istilası sebebiyle 2 saat ertelendi. Çok enteresan bir süreç. Alcaraz tabii şu anda tedirgin görünüyor ama maç sonrasında biraz keyifliydi. Kazandı zaten mücadeleyi ama hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Kendimi televizyondan izledim. Çok komik duruma düştüğümü sanıyorum demişti. Ama şu anda ekranda bile görebiliyoruz. Evet. Arıların istilası.
Şimdi Avustralya Açık'ta veya gece maçlarının oynandığı bazı yerlerde güveler gelebiliyor, kelebekler gelebiliyor.
Burada artık iyice Alcaraz
galiba kaçtı yani. Alnından bir sokulmuş diye duydum Alcaraz için ya da başından bir yerinden.
Ben de tam iki kaşımın ortasından arı istilasına uğramıştım.
Geçmiş olsun. Nerede yani yaşandı bu olay?
Çok küçükken tabii. Tam şuradan bir...
Umarım yuvalarına çomak sokmamışsındır.
Muhtemelen ama o zaman şey vardı. Şu an yine devam ediyor mu bilmiyorum. Böyle madeni para hemen tutarlardı. Yani bas, evet, hani bir tampon gibi. Hatırlıyorum yani. Bir defa arı soktu beni.
Ben hiç öyle tehlikeli işlerde bulunmadığım için...
Seni soktu mu arı?
Yok, beni arı sokmadı hiç. Beni köpek ısırdı.
O daha sıkıntılıymış bu arada.
Evet ama bir şey olmadı Allah'tan. Köpek ev köpeğiydi. Küçük ama şu kadar bir şey.
Olsun canım.
Çok canavar gibi oluyor onlar. Evet. Ya bu arı istilası ilginç. Bu arı istilasında ne yapacağımızı da bize bir sonraki DSF'deki aracı lens gösterdi. Biz konuşurken bir
ne
yandan
dönebilir.
Ne yapmak
gerekiyormuş? Ona da bir bakalım.
Burada sanırım bir hani ses çıkaran bir alet olabilir. Veya kendini nasıl sokmuyorlar onu bilmiyorum. Ama bu arada şey bu. Arının yuva yaptığı, kovanı bulunduğu yer orası sanırım. Muhtemelen kendini koruyucu bir sprey sıkıp oraya doğru gidiyor. Yani arılar kendine gelmesin diye kaçırması açısından. Önemli bir iş kolu olduğunu da öğrendik böylece. Bak hani bu sıktığı sprey sanırım onunla alakalı bir şey.
Muhtemelen.
Bir anda burada rockstarı gibi, rock yıldızı gibi ünlü biri haline geldi Lens.
Ya ben aslında bu tarz organizasyonlarda böyle kimsenin düşünülmediği bazı alanlar vardır. Bazı görevler vardır. Evet. Hiç kimse bilmez o isimleri, o meslek gruplarını ama bir anda öyle bir an gelir ki aranılan kişi olursunuz. İşte burada da bu arıcı diyelim en azından, yani gerçekten turnuvanın en önemli isimlerinden biri oldu bir anda.
Kesinlikle öyle oldu ve yani millet, yani izleyenler, tenis severler bir saygıyla yaklaştılar, sevgiyle yaklaştılar yanına. Dediğin mesela Wimbledon'da bir tane Şahin var, beslerler. Bu martıları Wimbledon'da çünkü çok martı gezer üstünde normalde. Onları kaçırsın diye salarlar mesela. Evet. Öyle bir şahin için bir iş kolu sana. Böyle küçük iş kolları var.
Ya kurumsal turnuvalar tabii bunlar. Yani tabii. Çok önemli turnuvalar. O yüzden en ufak ayrıntıya kadar düşünülüyor.
Daha önce de yaşanmış muhtemelen. Tabii. Belki turnuva zamanı belki değil ama sonuçta orada bir arıların çekildiği bir yer olduğu biliniyor. O yüzden de Lens abimiz gelip orada tenisçilere ve tenis severlere yardımcı oldular.
Ben gerçek bir kahraman olarak şu anda...
Çizgi filmlerde şunu izlerdik, hatırlarsın belki. İşte arılar karakteri kovalarlar, karakter koşar koşar ve bir göle atlar. Yani tek savunma mekanizmasının ben o olduğunu düşünüyordum arılara karşı. Bir arısı istila sırasında suya girip durmak.
Böyle bir tane film vardı ama... Çizgi film değildi. Hı hı. İşte insanlar evde ama şehir, bölge arı istilasına uğruyor. Böyle boruların içerisinden arılar bir şekilde işte veya havalandırmanın içerisinden giriyor ve insanlara bir şekilde hani o korkuyu veriyordu. Böyle bir film hatırlıyorum. Bu vardır. Biraz tabii filme yakın olmuş.
Biraz şey tabii, onlar B-movie dedikleri Amerikalıların ikinci sınıf filmler. Yani insanları böyle korkularıyla oynayıp işte sinek olsun, Alfred Hitchcock'un kuşları öyle bir mimur değil tabii ama yani Alfred Hitchcock da kuşları çekmişti mesela, evet. Kuşların saldırısını. Yani bu tarz insanların korkuları oynayan biraz absürt tarafa kaçan filmler var. O dediğin filmlerden biri olabilir.
Muhtemelen çok küçüktüm izlediğimde.
Böyle de bir anı yaşadık. Tabii Yağmur Engeli de vardı.
Biliyorsun. 78 yılındaymış bu arada sevgili Okan.
78. Evet. Tam o yıllar işte zaten. bu John Carpenter'ın korku filmleri çektiği yıllar, 70'ler, 80'ler, evet. Gremlinler olsun, bir sürü bunların örneği var. Elm Sokağı, korku film
ama
sinemasının
Alcaraz'da
zirve yaptığı yıllar.
Kesinlikle öyle. Böyle bir istilanın ardından çıktı. 2 saatlik bir ara tekrar o konsantrasyonu sağladı ve rakibini mağlup etti.
Aynen öyle. Yine Siner Alcaraz maçının yarı finalde de Yağmur bu sefer tam korta çıktılar.
Yağmur alışkınız artık başladı. Ama.
İki tenisçi semsiye tuttular ball girl'lere diyelim.
Doğru.
Özellikle Siner'le onun yanında oturan ball girl arasında bir yakınlaşma oldu, bir muhabbet oldu. Vesaire. Güzel görüntülerdi bu. Djokovic'in bir Fransa Açık'ta Yağmur sırasında top toplayacağını oturtmasıyla başlayan bir süreç var. Her tenisçi artık, her yeni star o fotoğrafı veriyor.
Veriyor. Bu da sanki bir kural oldu. Gibi. Yazılı olmayan bir kural. Bir bakalım ATP'de dünya sıralamasında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor. Novak Djokovic dünya bir numarası. 9725 puanla şu anda zirvede. Carlos Alcaraz 8805 puanla ikinci sırada. Siner 3, Medvedev 4, Zverev, Rublev, Rune, Root, Hurkaç ve Demineur de diğer raketler olarak karşımızda.
Zverev bir basamak yükseliyor, Root bir basamak yükseliyor bu haftaki sonuçlarıyla beraber. Djokovic'in tabii Miami sonuna kadar zirvede kalacağını biliyoruz. Ama sonrası için Djokovic'in toprak sezonu performansı önemli olacaktır. Burada Alcaraz, Siner bunlar tabii Siner bu arada kazansaydı Alcaraz'ı geçecekti.
Evet.
Sıralamada Siner o fırsatı tepmiş oldu. Alcaraz, Siner, Medvedev Djokovic'i tehdit eden 3 isim durumunda şu anda. Bakalım Djokovic'in toprak performansı daha onu ne kadar zirvede tutacak göreceğiz. Rekorunu geliştirecektir.
Evet. Dilersen kadınlara geçelim sevgili Onur. Kadınlarda da Świątek ve Sakkari 2 yıl önce de karşı karşıya gelmişlerdi finalde. Yine finalde buluştular ve Świątek kazanmaya devam ediyor. 6-4 ve 6-0'lık aslında yaklaşık bir saat süren bir final mücadelesi. İkinci sette zaten rakibine o gün şansı tanımadı. Evet. Muhteşem bir final onun adına ve kazanan Świątek oldu.
Świątek'in bu tarz finallerine artık çok alışığız. Yani kariyerinin ilk yıllarından itibaren, 2020-2021'den itibaren finallerde ve yarı finallerde bambaşka bir performans sergiliyor. Evet. Çok dominant bir performans sergiliyor. Benzer bir şey oldu burada. Tabii bu turnuva boyunca çok dominanttı Świątek. Artık yani geçen senenin bazı bölümlerinde bir tökezlemesi, bir geriye gidişi oldu. Özellikle Sabalenka'nın ve diğer tenisçilerin form tutmaya başladığı anda itibaren. Ama bu sene yine Świątek'te tıpkı Alcaraz gibi ben daha buradayım, herkes sakin olsun mesajını veriyor. 68 dakika sürdü maç. Erkekler finalin ilk set 69 dakika sürmüştü sadece. Böyle bakınca da aslında ne kadar tek taraflı bir final olduğunu daha iyi anlıyoruz. 4-4'ten sonra yanılmıyorsam üst üste 8 oyun kazandı Świątek. O moda girdiği anda, o tünele girdiği anda, o zona girdiği anda hiçbir şekilde çıkartamıyorsunuz dışarı.
Evet. Kendi... Aslında Sakkari ilk sette bir geri dönüşe imza attı ama çok uzun soluklu olmadı.
Evet, yani o zondan onu çıkartmak, kendi hata yaptığı zaman düşmüyor. Rakip çok iyi oynarsa aynı seviyede çıkmaya çalışıyor Świątek. Yani gerçekten tam bir makina gibi. Ama hani fiziksel makineden bahsetmiyorum. Gerçekten çok iyi şekilde beynini yönetmiş, çok iyi şekilde beynini geliştirmiş bir tenisçi. Spor psikoloji çalışması bunda önemli ama kendi olaylara bakış açısıyla da gençliğinden beri verdiği röportajlarda ne kadar yere sağlam bastığını bildiğimiz bir tenisçi. Artık hani tenis hep söylüyoruz. Tenis sadece bir rakette topa vurduğunuz, sadece kollarınızın çalıştığı bir spor değil. Hem ayaklarınızın çalıştığı hem beyninizin çalıştığı bir spor. Artık yavaş yavaş daha fizikselden daha mentale doğru kaydığını da düşünüyorum ben aslında tenisin.
Kesinlikle öyle. Zaten öyleydi ama dediğin gibi son dönemlerde biraz daha mental boyuta ulaştı.
Yani çünkü az önce de söylediğimiz bu bazı tenisçilerin bazı turnuvaları daha iyi oynamasının sebebi orada kendileri daha rahat hissetmeleri. Tamam. Aynı performansı diğer turnuvada göstermemesi için bir sebep yok aslında.
Yani spor aslında genel anlamda zaten fiziksel zaten önemli yani. Fiziksel boyut olmamış olsa zaten olamayacak ama işte fiziksel gücü de biraz daha anlamlı kılan mental süreç.
Kesinlikle öyle. Şimdi bir istatistik var mesela. Optan istatistiği bu. İlk 10'a karşı ilk 50 maçları tenisçilerin Navratilova 44'ünü kazanmış. İlk 10'a karşı ilk 50 maçın 44'ünü. Świątek ikinci sırada 36'sını kazanmış. Seles, Edwards 35, Graf 34'ünü kazanmış. Yani baktığınızda bütün o eski efsaneleri de ilk 50 maç göz önüne alındığında geride bırakmış. Evet. Bir tenisçiden bahsediyoruz. Şu anda zaten bizim için o da bir efsane olmanın da ilerliyor. Benim Henin'den sonra en çok sevdiğim kadın tenisçi konumuna geldi Świątek. Oyunuyla da bunun her sene arkasında durduğunu gösteriyor.
Sakkari'de gerçekten geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Hatta Netflix'teki belgeselde de Sakkari bölümüne bunu işlemişlerdi. Kaybetme konusu. Hı hı. Yani yarı final kaybediyor, çeyrek final kaybediyor, finale çıkıyor, orada kaybediyor. Hı hı. En iyi kaybeden gibi bir anlamda Sakkari. Yine kaybetti. Hı hı. Yunan raket. Ama tabii Kokogov'u yarı finalde mağlup etmesi önemliydi. Çünkü Kokogov 3. basamakta bulunuyor ve uzun zaman sonra ilk 3'teki bir rakibi mağlup etti Sakkari. Acaba finalde kazanır mı diye bakılırken çok da varlık gösteremedi. Yani ilk sette bir parça bir hikaye yazar gibi oldu ama ikinci sette hiç yoktu kortta.
Öyle. Yani Sakkari için de diyeceğimiz şey bu bazı çeyrek finalleri, bazı yarı finalleri iyi oynayıp bazı finalleri iyi oynayıp mesela geçen sene Guadalajara'da yine 1000 puanlık bir turnuvadır. Kariyerinin ilk 1000 puanlık turnuvasını kazandı. Burada 4. finali bu arada 1000 puanlık turnuvada. 2 sene önce oynamıştı yine burada. Yine bir tane Guadalajara'da finali var. Kaybetti. Artık deneyimli. Yani deneyimsiz diyemeyiz Sakkari için. Çünkü ilk onda i̇şte
deneyimli
yer alıyor.
Ama kazanmaya mı deneyimli, kaybetmeye mi deneyimli?
Sonuçta o arenaya deneyimli. Yani ne olur bir tenisçi gelir 2 maç 3 maç orada kaybeder o arenada. Dersin ki yeni yeni alışıyor. Artık hani yeni yeni bu kulvarlara çıktı. İlk defa çeyrek final oynadı Avustralya çıktı veya Grand Slam'de ilk defa yarı final gördüm Masters'ta dersin. Yani kaybetme alışkanlığı diye bir şey var mı bilmiyorum. Yani kazanma alışkanlığı konuşuruz ama kaybetme alışkanlığı var mıdır? Olabilir belki. Öğrenilmiş çaresizlik diyebiliriz belki
psikolojide.
Ona öyle söyleyebiliriz ama Sakkari'nin kazanmışlığı da var.
Evet.
Bu nedenle yani burada tamamen Świątek'e odaklanmak istiyorum. Yani bir şekilde fiziksel
yaklaştırmadı.
Fiziksel olarak ondan çok daha iyi bir tenisçi çünkü Świątek.
Doğru. Bir bakalım kadınlarda WTA'de dünya sıralamasında nasıl bir sonuç ortaya çıktı ki Sabalenka erken bir veda etti. Sanki erkeklerle kadınlar arasında böyle bir benzerlik oldu. Djokovic'in vedası, Sabalenka'nın vedası. Świątek kazandı, Alcaraz kazandı erkeklerde. Świątek 10.105'e yükseldi. Sabalenka 8.725 arttırdı puan farkını. Kokogov, Rybakina, Pegula, Jabeur, Vondrosova, Zeng, Sakkari ve Ostapenko diğer isimler kadınlardı.
Yani aradaki fark da açılıyor dediğin gibi. Artık hani Sabalenka'nın bir an önce toparlaması lazım kendini eğer bir numarayı tekrar istiyorsa diyebiliriz. Bu arada Wozniacki de iyi döndü. İyi bir turnuva çıkarttı.
Doğru.
O da hani geçen senenin son kısmından itibaren kortlara dönüş
sinyal
yapmıştı.
Sinyal vermişti aslında.
Yani iyi bence burada buralara kadar yükselmesi. Gerçekten Wozniacki adına sevinirici haber. Çeyrek final gördü. Yine Świątek karşısında ikinci sette oyundan çekilmek zorunda kaldı. Ama iki yeni anne, yeni anne derken iki anne diyelim. Wozniacki ile Kerber'in de bir tur önce eşleşmesi de enteresan olmuştu. Kadınlar tenisi için
burada
ekleyebiliriz.
Burada bir fotoğraf karesi olacak. Świątek ve Zendaya'nın fotoğrafı olacak. Kupayı aldıktan sonra beraber çektirdikleri fotoğraf ki önemli bir kareydi.
Tom Holland'la beraber, sevgilisiyle beraber gelip izlediler
finalleri. Hatta final maçını da izlediler beraber.
Zendaya neden önemli tenis için? Çünkü tenisle alakalı bir film Luca Guadagnino'nun yönettiği Challengers filmi gelecek yakında vizyona. Orada başrolü oynuyor. Tabii tenis filmi diyemeyiz. Yani tenis bir unsuru filmi. Tenisçiyi canlandırıyor Zendaya ama daha çok ilişkiler hakkında bir film olduğunu söyleyebiliriz. Orada yani ben izledim. Biraz zorlama belki vuruşları ama çok sırıtmıyor Zendaya'nın tenis oynama şekli. Daha kötülerini gördük yani. Matchpoint'te de gördük. İşte Woody Allen'ın filminde. İyi gördüm ben. Yani bundan daha iyisi olmak için zaten yıllarca tenis oynuyor olmak lazım.
Doğru.
Tabii Zendaya deyince aklıma dün geliyor benim. O dün izlemeyen varsa lütfen gitsin izlesin bilim kurgu severler. Bu sene Oscar ödül törenine ertelendiği için dahil olmadı film ama bir sonraki Oscar'larda muhtemelen birçok dalda süpürecektir ödülleri. Orada da oynuyor Zendaya. Yani Oscar'ları da izledin mi bilmiyorum.
Geçtiğimiz haftaydı. Evet. Federer de katıldı bu arada.
Federer de
katıldı.
Eşiyle
beraber.
Evet.
Yani, Oppenheimer orada zaten.
Oppenheimer süpürdü. Ben o sonuçtan da pek rahat değilim, rahatsızım. Bunu bir sinema
nedir
programı yapıyor olsaydık.
Nedir rahatsızlığı sevgili Onur?
Yani ben Poor Things'e verirdim oyumu. Yani Oppenheimer çok yani nasıl söyleyeyim, Nolan karışık film çekmeyi çok seven bir yönetmen.
Nolan da ödül aldı bu arada.
Nolan'ın o kurgusunun altında kalmış bir film diyeyim yani ben Oppenheimer için. İyi film tabii ki yani şey diyemem ama düşündüğünde bence Poor Things veya işte birkaç başka aday ondan daha iyiydi diyebilirim.
Nedense Oscar alanlar hep eleştiriliyor böyle. Evet hak etmiştir.
Ben son 10 sene içinde 2-3 kere hak etmiştir dediğim evet, işte film
aldı. %30-%20'ye denk geliyor.
Tabii bu biraz da tabii ben sinema okumadım. Tabii, akademide muhakkak. 10 bin üye var. Onlar oy veriyorlar yani. Onlar ne kadar hepsini izliyor bilmiyorum filmlerin.
Bakalım Akmeriç ne yazdı bu film özelinde diye merak etmiyorlar diyorsun.
Etmiyorlardır. Eminim bundan etmiyorlardır. Evet. Ama favlayanlar oluyor tweet attığımızda muhakkak, bilmiyorum. O nedenle yani ben bu biraz bireysel bir zevk işi olduğu için benim için tabii, en azından. O işin daha teknik tarafı daha profesyonellerde oydan ödür ama bunun içine lobi giriyor, bir sürü
muhakkak
şey giriyor.
Ya yani, popüler kültür de var tabii, işin içerisinde yani. İzleseniz de izlemeseniz de o filmi duyduğunuz anda biraz daha yakınlaşıyorsunuz.
Yani hatta ister istemez şunu düşünüyorum. Tabii ki bir grev olduğu için Dune ertelendi vizyon tarihi ama ben Oppenheimer'a çakışmaması için, evet, Oppenheimer'a bir fırsat vermesi için Dune'un biraz ertelendiğini düşünüyorum. İki film birbirine
getirmek için. Her zaman önemli değil.
Yani çünkü karşısında Barbie'yi koydular düşün yani, evet, Oppenheimer'ın. O biraz
ama
bir
o da şey bayağı izlenmiş bizi galiba.
İzlenmiş ama yani film...
Geçen sene böyle bir akım yok muydu? Hatta Oscar'da da böyle pembe kıyafet gördüm ben.
Vardı, olabilir, vardır yani. Gelmişler.
Geçen sene özellikle bayağı gündeme geldi. Bu arada Roger Federer de eşiyle beraber, evet, katılmıştı, Mirka ile beraber. GQ dergisine bir röportaj verdi. Açıkçası röportajı okumak mı, fotoğraflara bakmak mı? Çok güzel fotoğraflar. Eğer hazırsa ekranları alabiliriz. Gerçekten dünyanın en cool sporcularından biridir. Yani
ne yapsa,
diyeyim, genel olarak kurtulayım.
Ne yapsa yakışıyor.
Öyle, gerçekten öyle.
Yani Bear Grylls'le biliyorsun bu şu şeyde yaşadı, nasıldı doğada yaşadıkları programda Bear Grylls.
İnsan doğaya karşıydı.
Gibi. Orada da mesela evet, çok rahattı. Sanki doğada yaşıyormuş gibiydi.
Bu arada tenisi özlemedim diyor evet, verdiği röportajda.
Çok önemli, önemli şeyler var. Bu şimdi şeylerden bahsettik, filmlerden tabii bahsettik.
Hangi fotoğraf bu arada? Az önce gördün.
O kortta ikinci sırada gelen fotoğraf olabilir ya benim için.
Mesela dört tane fotoğrafımız var sanırım. Bu da dördüncü fotoğraf. İçlerinden bir tanesini ikinci Instagram'a koyacaksın. Hangisini koyarsın?
Ben ikinciyi seçerim.
İkinciyi mi?
İkinci.
Tekrar bakabiliyor muyuz ikinciye? Onur'un tercihi. Evet, ikinci fotoğraf.
Ya gerçekten müthiş bir fotoğraf.
Kaç beğeni alırsın?
Benim takip sayım düşük olduğu için herhalde bir 100 beğeni alırım ben bunu. 3 haneye görür bu.
Şu fotoğrafın binlerce şeyi var, gideri var yani.
Yani koymuş mudur Instagram'a ben bakmadım ama görmedim Instagram'ında.
GQ'ya verdi.
Fotoğraf sanatçısına tebrik edelim böylece. Açıklamalarını konuşalım. Şey evet, diyorduk, filmlerden girdik. İşte Challengers filmi geliyor.
Doğru.
Netflix'teki o Breakpoint belgeseli iptal edildi, devam etmeyecek vesaire vesaire derken. Şimdi Federer'in son 12 gününü anlatan bir belgesel gelecek bu yaz. Wimbledon zamanı yayınlanacak. İzletmişler Federer'e bir işte şeyin son kurgusu değil ama belli bir temelini. 6 kere ağladım diyor izlerken. Tabii onun için de duygusal ama tenisi özlemediğini de söylüyor evet, bir yandan.
Devam ediyor hatta ben çok kısa dilersen seslendireyim. Tenisi tamam, özlemiyorum. Kariyerim boyunca elimden gelen her şeyi yaptığım için artık çok huzurluyum. Geçtiğimiz günlerde eşimle bir saatliğine kort tuttuk. Çok eğlenceliydi. Tenisi bırakıp gelişmek zorunda kalmadığım günlerin nasıl olacağını hep merak ederdim. Bir forehand vuruşunu kaçırsam ne olacak? Vuruşlarım gelişse ne, gelişmese ne diye bir parça da o rahatlığı sanki hoşuna gittiğini vurguluyor Roger Federer. Evet. Kolay değil üst seviye
büyük,
bu kadar
büyük,
uzun yıllar oynamak.
Yani çok büyük
ferdi
büyük
bir spor.
Oradan bir rahatlama gelmiş zaten evet, Federer'e. Çok da gördüğümüz kadarıyla çok mutlu gözüküyor. Tenisi özlememesi de çok doğal. Yani bu kadar tenisin şeklini şemalini değiştiren bir isim.
Ve tabii çok yeni bıraktı.
2022'de 15 yıla yakında
bıraktı,
zirvede kaldı. 15 yıla yakın. Hatta daha fazla 20 yıla yakın diyelim biz ona. Zirvede kalmış. Çok sevilen, en çok sevilen tenisçi. Tabii ki ayrılığı biraz gözyaşıyla oldu. Normal. Yıllardır yaptığı işi yaptıktan sonra bir anda kendini boşluklamak. Çünkü röportajında onu da diyor. Ben tabii kendimi tenisle özdeşleştirmiyorum. Ben bir babayım, bir eşim diyor. Ama tenisi bıraktıktan sonra ben neyim diye de düşündüm diyor. Yani çünkü mesleğiniz tenisçilik. Şimdi tenis oyuncususunuz. Senin mesleğiniz...
Tenisçilik güzel
mesleğiniz. Tenisçi imal eden.
Tabii tabii. Bazı mesela... formlarda var ya mesela meslek grubunu soruyor. Orada tenisçilik çıkar belki.
Sen mesela spikersin, ekran yüzüsün. Ama kendini bununla mı işte
ama
ifade
işte
ediyorsun?
Onu ayırt etmek bence çok önemli.
Tabii. Çünkü insan hiçbir zaman yaptığı meslek olmamalı.
Evet.
Hangi mesleği yapıyorsa olsun. İşte Christopher Nolan yönetmen ama yani film çekmeyince ne o zaman?
Tabii.
Yani insan her zaman kendini başka bir şekilde isimlendirmeli veya bir noktaya koymalı. Federer de bunu çok iyi yapmışa benziyor. Tenis bıraktıktan sonra hiçbir boşluğa düşmemesi ve hayatını yaşıyor olması. Tabii parası da var. Geziyor. Böyle olunca kendini biraz daha farklı bir yere, bir baba, bir iyi bir eş, iyi bir insan olma yolunda ilerletiyor diyelim.
Güzel fotoğraflar tekrar altını evet. çizmekte fayda var. Tabii Indian Wells'i çok güzel bir turnuva olarak biz adlandırdık ama neden böyle söylüyorum? Çok renkli bir turnuvaydı. Raketlerin de açıkçası daha farklı görevleri de vardı bu turnuvada. Sadece kortta maça çıkmak değil, aynı zamanda gizli görevleri de vardı. Evet. Bir bakalım, DSF'miz ekranlara gelecek. Farklı raketlerin daha farklı meslek grupları, belki tenisçilikten bir parça daha farklı meslek noktalarına geldiğini görebileceğiz. Mesela Rublev, Medvedev, Demirör, Rune, Sakkari ve Ons Jabeur turnuva öncesinde farklı meslek gruplarıyla bir araya geldi ki Medvedev kasiyer oldu. Rublev güvenlik görevlisi, Demirör az önce gördüğünüz gibi otopark görevlisi, Rune mağazada satış sorumlusu, Sakkari patlamış mısır satan bir görevde yer aldı sevgili. Onu renkli bir bence düşünce.
Güzel düşünce. Yani tanıyanlar tabii ki çıkmıştır. Zaten Medvedev'e bir diyaloğu var burada. Medvedev'e çok benziyorsun. Evet diyor. Çok benzetiyorlar.
Mesela burada beyefendi havluyu soruyor. Ne gibi evet. farklılıklar var diyor. O da el için diyor mesela. Devam ediyor. Yani tanımıyor. Sonrasında farklı bir ilgi alanı tenis olan biri tanıyor. Evet. Fotoğraf çektiriyorlar.
Evet evet. Yani Medvedev de diyor işte hep benzetirler. Sakalımı belki kesmeliyim benzemek evet. için diyor. Öyle bir konuşuyor. Adam inanmıyor tabii. Bir anlamda. Burada da Demirör'ü görüyoruz.
Tabii otopark görevlisi burada. Tanıyanlar çıkıyor devamında.
Güzel şey. Tenisçi olmasaydınız.
İlk günüm diyor mesela burada.
Tenisçi olmasaydınız ne olurdunuz?
Değil mi? Güzel sorular bunlar. Ama renkli güzel bir etkinlik, organizasyon. Tabii Sakkari biraz fazla kendini saklamaya çalışmış. Gözlük, şapka.
Zor.
Tabii açık alanda ama böyle bir renkli bir süreç yaşandı diyelim ve kadınlarda Simona Halep 2022 yılının Ekim ayında bir ceza almıştı. Doping ihlali yaptığı gerekçesiyle, iddiası nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı ama daha sonra Rumen Raket kasa başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde karar açıklandı ve 4 yıllık ceza 9 aya indirildi. Zaten o 9 ayı fazlasıyla tamamlamıştı ve Miami'de korta çıkacak Simona Halep. Rakibi de Badosu oldu bu arada ama yaşanan süreci, gelişmeyi senden dinlemek isteriz.
Yani bu tenis dürüstlük birimi var. Onların verdiği bir ceza 4 yıl ki gerçekten böyle bir doping ihlali yapmış bir tenisçi için 4 yıl olması gereken bir ceza. Ama tabii Halep savunmasında bunu isteğiyle almadığını bünyesine bir takviye belki ya da işte başka bir şekilde aldığını söyledi. Hep konuştuğumuz şey tenisçiler kendi vücutlarına giren besinlerden ya da işte ilaçlardan sorumludurlar.
Evet. Geçtiğimiz dönemlerde Çağla da bunun sıkıntısını
evet,
yaşadı.
Odaklandı bu arada.
Evet doğru. Ama çok mücadele etti. Halep de öyle.
Romanya'da yediği bir etkisi sebebiyle Romanya'da. Yaşamıştı bunu. Yine bir Romer rakete bu sefer Patrick Muratoğlu ve ekibinin verdiği bir takviye ilaç sebebiyle. Evet. Oldu. Yani tabii üretim tesislerindeki üretim bantlarının ne kadar steril olduğu ama ilaç üreten ve takviye ilaç üreten üretim bantlarının tamamen steril olması gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Olabilir. Yani böyle bir şey olabilir. Yani böyle bir şey olmuş olsa bile şöyle bir kanıt olması gerekiyor. Yani Halep'in o kullandığı ilacın seri numarasının alınıp o bütün ilaçların aynı seri numaradaki ilaçların eğer hala tüketilmediyse, hala rafta duruyorsa alınıp tahlile götürülüp aynı şekilde bir bulaş olup olmadığı incelenebilir fabrikadan çıktığı şekliyle. Bunlar yapılmıştır diye düşünüyorum. Zaten böyle olsa direkt sıfır ceza alması gerekiyor. Ama 9, yani 4 yıldan 9 aya inen bir ceza ben daha önce hatırlamıyorum.
Ya benim de dikkatimi çeken nokta bu. Yani 4 yıl bir ceza veriyor bir kurum bir sporcuya. Hı-hı. Devamında işte itirazlar, başvurular, farklı testler derken bir anda 4 yıllık ceza 9 aya iniyor. Yani ceza vermiyor değil aslında kurum, veriyor.
Evet, veriyor. Ve 4 yıldan 9 aya. İhmalden veriyor muhtemelen o cezayı. Yani sen zaten kendi vücuduna girenden sorumlusun. Evet. Bu kısmından, 9 aylık kısmı sana diyor mesela bu cezanın, ama mesela Murat Oğlu niye buradan ceza almıyor? Belki kasten evet. yaptı bu işi.
Ekibinin tabii burada ne kadar bir hani dahil olup olmama süreci biraz da bir sıkıntılı işler sporda bunlar. Hı-hı. Çünkü doping süreci dünya sporunun en hassas noktası. Öyle. Olimpiyatlar yaklaşıyor. Öyle. Bakalım orada nasıl bir hikaye çıkacak. Çünkü her olimpiyat öncesi sonrası biliyorsun bu şeydir. Araştırılır. Yıllar önce kazanılan madalyalar iade edilir. Edilmiyorsa ceza verilir. Doping evet. kurumu dünyada çok önemli, hassas. Benim bildiğim kadarıyla bir sporcu önce bir bilgi gidiyor. Seni ziyaret edeceğiz diye. Ve o anda evde olmak durumundasın.
Şöyle, vereb adını vermek zorundasın. Yani ben bu tarihlerde buradayım, evet. bu tarihlerde bütün takvimini vermek zorundasın.
Hatta
ki...
Hatta bir iki defa, üç defa sanırım geliyor, bulamadıysa artık evet. cezayı sana...
Üçüncü defadan sonra
cezayı
ceza veriyor. Ya bu sıkı bu anlamda. Çünkü hani bunu şey olarak kullanabilirler. İşte ben burada değildim, cezadan kaçıyorum. Evet. Cezadan kaçmak isteyen. Orada değildim, burada değildim diye. Çünkü bütün sporcuların vereb adını vermesi gerekiyor. Ben şu tarihlerde şurada olmayı planlıyorum. Değişiklik olursa bunu bildirmesi gerekiyor. Tabii. Ve kolaylık sağlaması gerekiyor dopingçilere.
Tokyo'daki son olimpiyat öncesinde böyle bir sıkıntı yaşanmıştı. Hangi sporcu hatırlayamadım
ama. Sun Yang yüzücü. Hatta çekiçle o örnek, idrar evet. örneğinin aldığı şeyleri kırmış. Evet, sonra ceza almıştı zaten. Yaşanan şeyler var ama bazı numaralarda hala saklanıyor. 2008'deki numuneden hala geçtiğimiz yıllarda ceza verilmişliği var. Çünkü sürekli ilerleyen bir bilim var önümüzde. Tabii. Ve bazı maddelerin sonradan bulunma ihtimali de var. Bu nedenle yani büyük bir data bu. Bio data da önemli.
Hatta
burada.
Hatta gelişen bir data bu. Yani tabii. bu olimpiyat... İşte altın alındı, gümüş alındı, bronz alındı, tamam bitti artık bundan sonraya bakılacak diye bir durum söz konusu değil. Hala devam eden bir süreç. Diyelim çok az süremiz kaldı. Miami başlıyor sevgili Onur. Halep demişken Badosa ile bu arada.
Evet, ilk turda Badosa ile işte Badosa iyi zamanlardan geçmiyor. O da sakatlıkta en son bir turnuvada ağladı sakatlandığı için. O da kötü zamanlardan geçiyor. Geçerse Badosa'yı Sabalenka ile oynayacak. Yani biraz kabus kura çekti. Evet. Ama
bakalım. Yine kortta olması farklı bir motivasyon.
Ben çok merak ediyorum nasıl döneceğini Halep'in. Yani kendi arzusu dışında, kort dışında tutulmuş. Tabii ki yaptığı bir hata var ortada ama bu süreçte nasıl çalışmış? Yani antrenmana odaklanabilmiş mi? O sürece odaklanabilmiş mi? Ve ben toprak sezonunda döneceğini düşünürken evet. hemen bir sonraki turnuvada artık nasıl özlemse bu. Hemen korta çıkmak için demek ki hazır ve bunu Badosa karşısında merakla bekliyorum o maçı. Kadınlarda kura çekildi, erkeklerde henüz çekilmedi. Bu akşam çekilecek muhtemelen. Çarşamba günü başlayacak Miami'de mücadeleler. Yani Świątek yine burada favori. Sabalenka'ya yine bakacağız, Rybakina'ya bakacağız. Goff tabii yine ev sahibi tenisçi olması açısından ve sıralamada iyi bir yerde olması açısından burada önemli işler başarabilir ama... Sürpriz isimler de çıkabilir tabii.
Çıkabilir. Bir bakalım Miami'de son 10 yılın finalleri diyeceğiz ve noktalayacağız tenis raporunu. Artık süremizin çok az kaldığını söylüyorlar. Medvedev, Sinner son 10 yılın finallerinde geçen yıl.
2020'de oynanmadı tabii, hatırlatalım pandemi sebebiyle.
Pandemi dönemi tabii orada. Alcaraz, Ruud, Hurkacz, Sinner, Federer, Isner, Zverev. Tabii biraz daha geçmişe gidiyoruz.
Djokovic'in burada üst üste 3 sene kazanması, hatta Indian Wells Miami dublesi yapması.
Tabii 2014-2016 arası.
Evet, bu yani bu şu ana kadar kimsenin başaramadığı bir şey. Bu sene de ikisini de kazanamayacak Djokovic. Artık yavaş yavaş o da yerini yeni isimlere şampiyonluk anlamında bırakıyor. Burada son 3-4-5, son 5 şampiyon farklı isimler. Sinner burada 2 tane kaybetti final.
Yani 10 finalin de sadece 3'ü 3 sete gitmiş.
Evet. Tek taraflı finaller oluyor demek ki. Yani burada Hurkacz Sinner biraz daha çekişmeli geçebilirdi. Medvedev Sinner geçen sene güzel maçtı. Doğru. Daha çekişmeli geçebilirdi. Bir de kadınlara bakalım istersen.
Bakalım. Ekrana geldi. Kadınlarda 3 sete giden sadece bir maç var.
Evet.
2013.
Evet, o daha...
Williams, Sharapova daha zaten isim olarak zaten direkt 3 gitti yani. 3 maça gitti, 3 sete gitti. Gerçi son
ama
set 6-0. Serhan'ın
ezdiği maçlar da vardır Sharapova'yı. Muhakkak. Çok özellikle olimpiyat hatırla. Yani o çıktığına korta pişman olmuş.
2015 finali acaba kaç dakika sürdü? 6-2, 6-0. Serena Williams...
Kısa Allah sürmüştür Allah. Muhtemelen. Orada Barty Andreescu var. Andreescu'nun ikinci sette çekildiği doğru. Final. Yine iki sene önce Osaka, Świątek Osaka'yı 6-4, 6-0'la yeniyor. Yine hatırla Indian Wells scoreboard'u bu. Bu seneki Indian Wells Świątek. Sakarya maçının scoreboard'u. Evet. Świątek Osaka olarak orada bizim karşımıza çıkıyor yine.
Diyelim ağzına sağlık sevgili Onur. Senin de. Noktalıyoruz tenis raporunu bu hafta. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi haftalar. Hoşçakalın.